أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allah Tebarek ve Teala bu yeni ders yılından inşallah cümlemize, cümlenize tevfik-i kamil inayet eylesin ve zihninizi açsın, okuduğumuzu anlamayı ve kavramayı ve ilmin nuruyla nurlanmayı ve onunla donanmayı ve ona amel etmeyi sizlere ve bendenize nasip eylesin inşallah. Bahsimiz akaid konusunda mead konusu ele almayı düşünüyoruz. Arz edeyim ki akaid bahslarında en önemli bahslardan birisi de maad meselesidir. Ki insanın dünya hayatından sonraki karşılaşacağı durumlar, tekrar dirilmesi, haşredilmesi ve arz edeyim ki ve dünya ötesinde, dünyadan sonra yaşayacağı yaşantı, arz edeyim ki maad tabiriyle bahsedilmektedir. Ve bu bahs, maad meselesi, insan zihnindeki oluşan en önemli üç sorudan birisinin cevabıdır. Ki insan olarak onun zihnindeki en önemli ve en etkili sorular ki zihninde oluşuyor. Birisi varlığın başlangıcına dair, yani bu varlık acaba biz nasıl meydana geldik, nereden meydana geldik, varlığın başlangıcı nasıl olmuştur, bir başlangıcı var mı yok mu, nereden geldik sorusu. İkinci soru, ve şimdi nasıl yaşamalıyım ve hayat tarzım nasıl olursa doğrudur sorusu. Ve üçüncü sorusu ise nereye gidiyoruz ve bu varlığın akıbeti ne olacak? Yani biz insan acaba sadece yaşantı ve varlık bu zahir olan varlıkla sınırlıdır, yoksa bunun ötesinde başka yaşantı da var mıdır? Özellikle mesela insan çevresindeki insanların ölümü tattığını görünce şu soru onun zihninde oluşmaktadır ki acaba ölmek yok olmak mıdır? Ölmekle artık insan kaybolmuyor mu, yoksa ölmek bir yaşantıdan başka bir yaşantıya geçiş midir? Ve öldükten sonra o diğer yaşantı nasıl bir yaşantıdır, eğer var ise sonra tekrar bu dünyaya dönüş mümkün müdür? Velhasıl bu gibi sorular insanın zihnindeki en önemli sorulardan birisidir. Ve mead konusu işte bu soruların cevabıdır ki meada inanan ve inanmayan. Maada inanmayan, yani ölüm ötesindeki yaşantıya inanmayan, ölmeyi bitmek, kaybolmak, yok olmak olarak gören bir insan diyor ki maad yoktur. Hayat sadece bu gördüğümüz hayattan ibarettir. Varlık sadece bu şahit olduğumuz varlıktan ibarettir. O öyle bir cevap veriyor, inkar. Ama insanların çoğunluğu tarih boyunca ölümü yok oluş olarak görmemişlerdir ve öldükten sonra bu şahit olunan yaşantının ötesinde bir yaşantının başladığına inanmaktadırlar ve bu ise meaddir. Tabi din konusu, ilahi dinler bu konuda insanın zihnini daha çok aydınlatmıştır ve meadla ilgili insanın aklının idrak edemediği ve bilgisinin ulaşamadığı alanlarda onu bu konuda daha detaylı bilgilendirmişlerdir. İnşallah belki kitabın ileriki sefalarında bu maad meselesinin ölümden sonraki, öldükten sonraki yaşantının ve özellikle öldükten sonra tekrar dirilme ve kıyamet meselesinin aklı veya bir delillerle ispat edilip edilmediği konuları da belki ele alınacaktır. Ama bu şu gerçektir ki biz insanların şimdiki bilgi araçlarımız olan hisler, hissimiz bizim ölüm ötesindeki durumlarla herhangi bir irtibatı söz konusu değil. Yani bu his aracılığıyla biz ölüm ötesiyle ilgili herhangi bir bilgiye sahip olamıyoruz. Çünkü hissimiz bu bize verilen beş duyu sadece şahit olduğumuz bu madde alemiyle ilgili bilgi bize sunmaktadır. Bunun ötesinde bir bilgisi yok, o diğer alemde bir işleyişi yok. Dolayısıyla his yoluyla kıyamete yani ölüm ötesine dair bir bilgi edinme imkanımız yok. Aklen bu konuda, aklımız ne kadar bizi bu konuda bilgilendirir? Akıl çünkü alanı sadece hisle elde edilen bilgileriyle yetinmiyor. Akıl ayrıyeten bir takım tahminler, bir takım analizlerle, bir takım deliller ve burhanlarla gaybe dair de yani hissin ötesinde de bir hüküm sürmektedir. Aklımız bize bu konuda ne kadar bir bilgi verir? Aklımıza da müracaat ettiğimizde ölüm ötesindeki yaşantısının detayına dair aklımız bizi o kadar fazla bilgilendirmiyor. Olsa bakıyoruz ki aslını yani böyle bir şeyin olacağına dair bir takım veriler, analizlerle karşımıza çıkıyor. Bir ölçüde kıyamet meselesi aynen Hak Teala meselesine benzer. Nitekim Hak Teala'nın zatının ve sıfatlarının niteliği konusunda, tefsilatı konusunda, detayı konusunda ve bize aklımız ve hissimiz asla bir bilgi veremez. Yani Allah Teala'nın varlığı, zatının varlığı ve keza sıfatının varlığı ve bunların nitelikleri ve keyfiyeti, niteliği hem hissimizin ötesindedir. His bu alanda bize bir bilgi sunamıyor yani. Biz Allah Teala'nın varlığını hisle algılamıyoruz. Ve şimdi varlığının niteliğini aslında algılayabiliyoruz ne niteliğini. Ve aklımız da Hak Teala'nın zatının niteliği konusunda, sıfatının niteliği konusunda bize herhangi bir bilgi sunmaktan aciz olduğunu söylemektedir. Diyor ki ben o alanda benim oraya o alanda işleyiş imkanım yoktur. Ben sadece sınırları belli olan kavradığım kavramlar hakkında hükmedebilirim. Allah Teala'nın ile ilgili bir sınır söz konusu değil ki o sınırı idrak ederek orada analiz yapsın. Dolayısıyla diyor ki ben Allah'ın zatının niteliği ve sıfatının niteliği konusunda akılda acizini ortaya koyuyor. Bu konu beni aşar diyor. Ama buna rağmen akıl bir Allah Teala'nın varlığı konusunda bir şeyde kesin hüküm veriyor. Varlığının aslında diyor ki ben onun varlığının aslından eminim. Onun var olduğunu ispat ediyorum. Anlıyorum, idrak ediyorum. Diyorum ki mutlaka vardır. Ve bu kadarını da anlıyorum ki o bizim mahlukatın niteliğinden, özelliğinden yücedir. Ama nedir? Buna cevap veremem. Ben anlıyorum vardır, anlıyorum mahlukattan farklıdır ama nedir bu zat, nedir sıfatları, onun ilminin niteliği nedir, kudretinin niteliği nedir, zatının niteliği nedir, bu anlamıyorum. Kıyamette aynen bir ölçüde böyledir. İnsan aklı kıyametin aslını, varlığını idrak ediyor ve idrak ediyor ki böyle bir varlık olmalıdır, hüküm ediyor varlığına ve hüküm ediyor ki o olan kıyamet bu dünyadan farklıdır mutlaka. Farklı olması gerekiyor. Dünya ile aynı olamaz ve bunu da idrak ediyor ama detayı konusunda, niteliği konusunda der ki o konuda bana bir bilgi gelmemiştir. Ben o konuyu henüz analiz edemem çünkü bir kavram oradan elde etmemişim. Orayı ben oraya ufukum oraya ulaşmamıştır. Aslını anlıyorum ve bu dünyadan farklı olduğunu anlıyorum ama mahiyetinin detayını bana sorma bilmem. Yani bu açıdan kıyamet meselesi Hak Teala'ya benzer. Nitekim Hak Teala'nın varlığını akıl anlıyor ve mahlukattan farklı olduğunu da anlıyor ama zatının ve sıfatının ne olduğunu, niteliğinin ne olduğunu, niceliğinin ne olduğunu der ki bunu bana sorma, benim ufukumun ötesindedir. Bu beni aşar. Aynen kıyamette de öyledir. Ki insan aklı kıyameti anlıyor ama niteliğini anlamıyor. Nitekim hissimiz asla hem aslını ve hem de özelliğini idrak etmekten acizdir. Yani insanın hisleri, beş duyusu hem nasıl ki beş duyu kullen, bütünüyle aynen aktarılarda da böyledir. İnsanın beş duyusu Allah'ın ne zatını, ne varlığını, ne varlığının özelliğine dair bir bilgi sunmaz. Çünkü duyuların ötesinde, yani duyu ancak madde aleminle ilgili bize bilgi veriyor. Allah Tebareke Teala, madde ise mehluktur. Allah mehluk olmadığına göre bu duyular bunu algılamaz. Dolayısıyla duyularımız ne Allah'ın varlığı, ne vasıflarının ne aslı, ne niteliği konusunda bilgi sunmaz. Aklımız ise varlığının niteliği, mahiyeti konusunda bilgi sunmamakla birlikte varlığının aslını ve bu mahlukattan farklı olduğunu idrak ediyor, burada kesin bilgi veriyor. Niye böyledir? İmam Ali Aleyhisselam'ın buyruğuyla o Hak Teala her ne kadar zatı yücedir insanın anlamasından, buna rağmen Allah Tebarek ve Teala zorunlu olan, vacip olan marifetten de insanları, mahlukatını mahrum kılmamış. Bir marifet lazım Allah'ın dair. Niçin lazım? Çünkü Allah'a kulluk edilmesi gerekiyor. Kulluk marifetsiz olmaz. Gerek farkında olayım ki varlığını ona kulluk sunayım. Dolayısıyla o kullukta zorunlu olan, ibadette zorunlu olan marifet insana verilmiştir ve insan buna sahiptir. Varlığını bilmesi ve mahlukattan farklı olduğunu bilmesi ki bu ikisi de ibadette zorunlu olan bir varlıktır. Bir soru, meseledir. Çünkü insan ibadet etmesi için evvelen ibadet ettiği şeyin farkında olmalıdır. Saniyen ibadet ettiği şeyin kendisi gibi mahluk olduğunu da bilmelidir. Olmadığını da bilmelidir. Kendisi gibi mahluk olmadığını bilmelidir. Çünkü mahluka ibadet etmeyeceğini, yani kendisi gibi olana kulluk etmenin, kul olmanın, ibadet etmenin anlamı olmadığında insan hükmediyor. Ben niçin kendim gibi bir mahluka kul olayım, ibadet edeyim? Dolayısıyla ibadette zorunlu olan iki tane bilgidir. Birisi o ibadet edilenin aslının bilinmesi, ikincisi mahluk gibi olmadığının, mahluktan olmadığının bilinmesi. Bu iki bilgiyi bize kesin olarak, kesin bir bilgiyle insan aklı sunmaktadır. Ve biraz da insan daha üzerinde durduğunda, biraz da kendisini burada temerküz ettiğinde ve kendisini tasfiye ettiğinde aslında hem aslını ve hem mahlukattan farklı olduğunun farkında da oluyor. Yani şahit oluyor buna. Bu Allah Teala ile ilgili. Kıyamet de aynen böyledir. İnsan kıyameti hisleriyle algılayamaz. Çünkü his der ki ben sadece maddeyi görüyorum. Benim ben neyim? Görmeyim, duymayım, dokunmayım, tatmayım, kokulamayım. Bunlar ise ancak maddede olan şeylerdir. Dokunmak madde dokunulabilir. Görmek maddesel maddeyi mesela şu anda hacmiyle, rengiyle görüyorum. Ve tatmayı maddeyle tadıyorum, maddeyi tadıyorum ve maddeyi kokuluyorum ve bu gibi şeyler. Dolayısıyla ahiret madde olmadığına göre, çünkü eğer var ise madde değil, çünkü ahiret diyoruz ve maad diyoruz, kıyamet diyoruz. Çünkü eğer bu gibi bura olursa o zaman maad olmadı. O zaman maddedir. Yani varlık sadece bununla sınırlı. Akıl diyor ki hayır, varlık bununla sınırlı değil. Bunun ötesinde bir varlık, yani dünya hayatının ötesinde bir hayat. Dolayısıyla madde olmadığına göre beşliği diyor ki ben ne onun aslını algılıyorum ne de ki niteliğini. Ben kenara gittim. Buyurun. Kalır burada insanın burada aklı. Akıl ise diyor ki ben sadece kendimi analiz ettiğimde bu varlığı, dünya hayatını bir takım verilerle fark ediyorum ki bu dünya hayatının ötesinde bir hayat mutlaka var. Ve yine fark ediyorum bu dünya hayatının ötesinde olduğuna göre bu dünyadan farklıdır. Başka bir şeydi. Dünya ötesinde diyorum. Bunu anlıyorum. Ama onun niteliği nasıl bir hayattır ve orada yaşam tarzı nedir? Der ki akıl burada ben bunu anlayamam. Bunu benim ufukumun ötesinde. Dolayısıyla hem Hak Teala hem kıyamet gayb olur. Yu'minune bil gayb. Gaybe inanmak meselesi oluyor. Gayb meselesinde burada tefsilatlı bilgileri bu sefer gaybden bilgilenen yani Hak Teala'nın kendisi ki gaybe de şahittir. Gaybı da yaratandır ve hazırı da yaratandır. Ondan bilgi gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla detaylı bilgiyi kim bize veriyor? Kıyamete dair detaylı bilgiyi Allah bize veriyor, bilgi veriyor. Niçin? Çünkü Allah Teala hem gaybin ve hem de hazırın, zahirin yaratıcısıdır. Dolayısıyla o yaratan olduğuna göre o bize bilgi veriyor. Diyor ki işte kıyamet, o ahiretin yaşantı tarzı böyledir. Bunu peygamberleri aracılığıyla bize bildiriyor. Nitekim kendi esma ve sıfatının ve detayını da yine Hak Teala peygamberleri aracılığıyla bize bilgi veriyor. Biz o alanda aklımız bunu idrak etmiyor. Peygamberleri aracılığıyla bize kendi esmasından ve sıfatından bilgi veriyor. Veliza Esmaullah, Allah'ın isimleri mevkufe derler. Yani burada biz kendi aklımızla Allah'a isim koyamayız. İsmi Allah kendisine isim koymayı kendisi koyur ve kendisi bilgilendir. Sözün özeti ne oldu? Sözün özeti burada şu oldu ki insanın hayatındaki en önemli sorulardan birisi dünya hayatından sonra, dünyadan sonra dünya ötesi bir hayatın olup olmadığı konusudur. Bu soru çok önemlidir ve burada insanlar iki gruba ayrılıyor. Bir grup müsbet cevap veriyor, diyor ki vardır. Bir grupta azınlık bile olsa yoktur diye cevap veriyor. Diyor ki biz bu sorunun ve bu sorunun cevabını incelediğimizde görüyoruz ki bu soru ve cevabı insanlıkla birlikte beraber var. Yani ilk insanla birlikte bu soru vardır ve cevabı var. Ki ilk insan ki Adem aleyhisselamdır, yaratılıyor ve ona az edeyim ki dünyaya gönderilirken ona bilgi veriyor ki sen dünya yaşantısına gidiyorsun ama yaşantı bu dünyadan ibaret değil. Belki bu dünyadan sonra siz öleceksiniz, bu yaşantıdan sonra o dünyada, yeryüzünde tekrar dirileceksiniz. Ona o bilgi verilmektedir. Diyor ki biz tarihi incelediğimizde tarihi kalıntıları görürüz ki bu ilk insanlardan, yani insanlıktan kalan tarihi eserler de hep bunu gösteriyor ki bu inanış veyahut da bu konudaki soru ilk insanların da, bütün insanların zihninde önemli bir konuma sahip olmuş, onlara etki etmiştir ve hala ya doğru müsbet, yani gerçek bir bilgiyle bilgilenmişler bu konuda, bilgi sahibi olmuşlar veya bazen de bir takım sapmalara gitmişler. Hala sapmalara giderken ya inkara gitmiş veyahut da müsbet cevap vermiş ama yanlış anlamda müsbet cevap vermiş. Nitekim Allah'ın varlığında da müsbet cevap verenler hepsi isabet etmiyor. Allah'a inanıyor ama inandığı Allah mahluklardan bir benzerlik taşıyor. İnandığı Allah ne oluyor? Belli bir mekanda oluyor, arşta mesela. Yürümesi oluyor, gitmesi oluyor, gelmesi oluyor, eli oluyor, gözü oluyor, insan gibi şekli oluyor, az edeyim ki ayağı oluyor. Böyle bir Allah'a inanıyor. Oysa ki belli bir şekli olan, belli bir kıyafeti olan, belli bir uzuvları olan her şey bu alemin parçası, yani bu alemin içerisinde, bu alemden bir yerde yer bulan her şey mahluktur. Arştan yere kadar. Arş, gökler ve yer ve onlarda olan, onların sakinleri, her şey yaratılmıştır. Allah'ı arşa yerleştiren, ya bu aslında arşın kendisi yaratılmış ve arşa yerleşen de yaratılmıştır. Arşın sakinleri de yaratılmıştır. Arz edeyim, gök, Allah'ı gökte bilen, gök de yaratılmıştır. Gökte olanlar da yaratılmıştır. O Allah değil. Nitekim yer ve yerde olanların hiçbirisi Allah değilse, keza gök ve gökte olanların hiçbir şeyi Allah değil. Arş ve arşta olanların hiçbirisi Allah değil. Ama gel gör ki bu Allah inanıyorum diyor ama Allah'ı ya gökte yerleştiriyor, mesela cennette göreceğim diyor orada. Allah'ı cennetin içerisine koyuyor. Ya arşa koyuyor şimdilik diyor, arştadır, bazen de bizim dünyamıza doğru geliyor, semamıza geliyor, ya bize yaklaşıyor, gelip gidiyor, çıkıyor, iniyor mesela. Ki bu mahlukatın özelliğini vermiş oluyor. Bu müsbet cevaptır ama yanlış, yani putperestlik gibi. Putu Allah'ın yerine koymuş oluyor. Kıyamete inananlar da bazen böyle olmuşlar. Kıyamete inanmışlar ama kıyameti mesela sanki dünya yaşantısına benzetmişler. Demişler ki işte yemeğimizi oraya götürelim, içmeğimizi oraya götürelim, kendimize oraya da harcayacağımız malları götürelim, eşimizi götürelim gibi bu şekilde kıyameti bir dünya yaşantısına çevirmişler. Evet, buyurun.
Arş, biraz açıklayabilir misiniz?
Arş, yani Hak Teala'nın azametinin tecellisi ettiği bir mahluklardan bir mahluktur. Arz edeyim ki bu arşın kendisi Allah'ın mahlukudur. Arşı sakinleri, arşı taşıyanları da Allah'ın mahlukudur. Velhasıl yani Allah'ın dışındaki olan şeyler arş, gök ve yerdir. Bu üç bir kategori. Bunların tamamı in min şeyin illa ve yusebbihu bihamdi rabbih. Gök, arşta olanlar Allah'a tesbih ederler, Allah'a secde ederler. Yerde olanlar Allah'a tesbih ederler, secde ederler. Gökte olanlar Allah'a tesbih ederler, secde ederler. Dolayısıyla bu varlık alemi içerisinde, varlık aleminin kenarında, onların hizasında, onların bir makamında, aranan hiçbir şey Allah değil. Allah bunların yaratanıdır, bunların kuşatanıdır, bunlara varlık verenidir. Nitekim dünyalık hiçbir şey kıyamet, ahiret değil. Ne burası ahirettir, ne de ki gezegenler, mesela bazıları kıyameti gezegenlerde arıyor. Diyorlar ki, mesela diyelim ki camında gökteki çok uzakta olan gezegenlerin birisi bizim ne? Cennetimiz ve cehennemimiz orada. Cennet nedir? Gezegenlerin birisinde. Cehennem nerededir? Gezegenlerin birisinde. Oysa ki bu gök ve yer komple hepsi dünyadır. Ve yevme tubeddelul arz gayrel arz, yer değişecek. Gök bütünüyle değişecek. Yani bu yer ve gök komple ahirete, kıyamete gidecek. Yani dolayısıyla ötesine gidecek. Gökler de gidecek. Neyin ki gökteki yıldız, o yıldızlar da gidecek. Dolayısıyla bunların hiçbirisi ne cennettir, ne cehennemdir, ne de ki bunlarda olan bir yaşam biçimi, az edeyim ki, ahiret, kıyamet, maat yaşam biçimidir. Hayır. İnsan öldükten sonra bir başka boyuta muntakil oluyor. Bu varlıklarındaki her birisini yerde, göktekiler de, gökteki yıldızlar da, yerin kendisi de ömrü aceli bittiğinde, ölümü geldiğinde bunlar da başka bir boyuta muntakil olacaklardır. Şimdi biz yerde olanlar muntakil oluyoruz. Bugün yerin kendisi de bir başka boyuta gelecek. Bu yer değişecek. Peki biz değiştik. Ahiret yeri olacak. Ahiret yeri olacak. Dümdüz olacak o zaman. Orada bu yerin üzerinde haşr olacağız. Dolayısıyla neyin ki bu yer bu şekilde kalacak? Bu yer dünyalıktan çıkıp ahiret yeri olacaktır.
Kıyamet yani ahiret. Bunlar da mahluktan nasıl bunlar?
Bunlar da mahlukturlar. Ama az edeyim ki bizim hissimizi aşan mahlukturlar. Bizim şimdiki niteliği konusunda aklımızın, çünkü veri alamadığı için. Akıl neyi analiz eder? Bir takım veri aldığı şeyi analiz eder. Veri alamadığından dolayı, bilgi alamadığından dolayı detayını analiz edemediği bir varlık alemidir, yani mahluktur.
Ama hocam maddidir değil mi? Yani manevi değillerdir. Yine hissededir.
Tabii maddi dediğimiz yani mesela oranın kendisine göre bir, oranın şekli buradan daha ileri bir şekildir. Oranın biçimi buradan daha ileri bir biçim. Bunu anlıyoruz. Yani bu dünya, bunların da bir kısmını, çünkü Allah bizi bilgilendirmiş yani. Çünkü orayı yaratan bize bilgi veriyor ki, oranın mesela diyelim cennetiyle ilgili bize bilgi veriyor, cehennemiyle ilgili bize bilgi veriyor. Anlıyoruz ki oranın şekilleri, oranın hacimleri, oranın biçimleri buradan çok ileri. Daha yüksek bir boyutta olan, daha üstün bir boyutta olan bir şeylerdir. Ve arz edeyim ki daha etkilidir oranın, mesela oranın meyvesi buradan çok çok etkilidir tad itibariyle mesela diyelim ki. Nitekim acısı buradan çok etkilidir acı itibariyle.
Çok özür dilerim. Aşkla alakalı bir şey soracağım.
Buyurun efendim.
Gökyüzü, zeminde arş, mahluk dedik, hepsi eşitse eğer. Neden Arşullah diye geçiyor? Yani Allah'ın arşı diye geçiyor.
Neden Beytullah? Beytullah yeryüzünde geçiyor.
Hani o Arşullah'tan kastınız ne? Hani sanki mekan...
Yok değil mesela. Allah çünkü de, yani orası Allah Teala mesela diyelim ki Abdullah, Allah'ın peygamberimiz, Habibullah, Kelimullah, insanlar. Hep insan, hepimiz insanız. Ama peygamber Habibullah oluyor. Neden? Biz seçilmişlik var. Arşullah, Allah Teala orayı benim arşım, arş yanına yani benim tahtım anlamında demesi, arz edeyim ki orada oranın bir seçilmişliğinin olmasıdır. Lakin Beytullah'ın bir seçilmişliği var diğer mescitlere oranla. Bütün mescitler Allah'ın evidir ama Beytullah farklı bir şey. Yani ora bir değer itibariyle konum, belki bir takım özellikler yani Allah'ın vasıflarının tecelli etmesi donanım itibariyle farklıdır. Arş bir mahluktur ki bizde tasarruf edebilir ama biz onu tasarruf edemeyiz. Mesela bir ayet-i kerimede Mülk suresinin az edeyim ki sanıyorum ki 12 ve 13. ayetlerinde diyor ki Allah ve Teala ey yerde olanlar siz şundan emin güvende misiniz ki gökte olan size bir sizi yerde sizi yerin altına sokmayacağında yeri dalgalandırarak sizi yerin içerisine almayacağından emin misin? Emin misiniz diye soruyor. Veya gökte olanın size çok şiddetli bir fırtına gönderip de sizi yok etmeyeceğinden emin misiniz? Gökte olan kim? Bazıları işte bu ayeti kerimeden yorulsa, ya Allah gökte de demişler. Oysa ki Hak Teala buyuruyor ki مَا مِنْ شَيْءٍ كُلُّ مَنْ عَاتِرْ yani ayet-i kerime tam zihnime gelmedi. Yani şöyle. Gökte olan ve yerde olan her şey illa atir rahman abde. Gökte olan her şey ve yerde olan her şey Allah'ın kuludur. Veya lillahi mulkus semavat. Yer ve gök Allah'ın mülküdür. O zaman gökte olandan maksat nedir? Allah değil. Peki nedir? Gökte olandan maksat gökteki mahlukat. Gökteki mahlukatın bizden farkı var. O bizi tasarruf edebiliyor. Yani isterse bize deprem yapar, isterse fırtına yaratır bizleri, isterse yani bizim bize gücü yetiyor. Ama bizim ona gücümüz yetmiyor. Gökte hiçbir tasarruf yapamıyoruz. Sadece bir ondan ispat ediyoruz. Ama tasarruf edemiyoruz. Gökte olanlardan bir tanesi mesela meleklerdir. Allah diyor meleklerin yeri göktür. Ama gök nedir ama bu yıldızlar değil. Mesela gök. Allah'ın dediği gök. Mesela misal, mesela Hazreti Hal etakih hadithu zeyfe İbrahim. İbrahim'in misafirlerini kes sana gelmedi mi? Geldiler İbrahim Aleyhisselam'a misafir oldular. İbrahim Aleyhisselam onlara bir tane danayı kızartıp getirdi. Yemeyince biraz çekindi. Dediler ki hayır biz Allah'ın elçisiyiz. Geldik sana müjdelemeyi ve Lut kavmini de helak etmeye. Nasıl? Orayı deprem edeceğiz. Yani orayı gidiyoruz, orayı alt üst edeceğiz. Demek ki melek yeri alt üst edebiliyor. Allah onu diyor. Gökte olandan emin misiniz ki bir tane melek size Allah görevlendirmesin ve sizi alt üst etmesin mi? Böyle bir güvenceniz yok. Ama aksi doğru değil. Gökte olanlara demiyor ki siz emin misiniz? Yerde olan sizi yok etmez. Bizim hiçbir gücümüz gökte olana yetmiyor. Arşta olan da aynen öyledir. Arşta olanın gücü gökte olana da yetiyor. Yani arşın da üstünde, gökün de üstünde de arş. Arşta olan hem göğe hem yere gücü yeter. Ama yerde olan ve gökte olanın hiçbirisinin arşta olana gücü yetmiyor. Sadece onundan yararlanıyor. Onun inayetine maruz kalıyor. Dolayısıyla arş da Allah'ın mahlukudur, arşta olan da Allah'ın mahlukudur ama Allah orayı kendisine nispet etmiş, seçmiş mahlukatın içerisinden demiş bura benim arşım. Niye? Çünkü en fazla donanım ona vermiş. Onu muktedir kılmış. Neye muktedir kılmış? Göğe muktedir kılmış, yere muktedir kılmış. Dolayısıyla demiş o bana daha yakındır, Allah'a daha yakındır arş. Çünkü Allah muktedirdir, kudret sahibidir. Arşın ilmi göğü de kuşatıyor yeri de. Arşın kudreti göğü de kuşatıyor yeri de. Ama göğün ve yerin ilmi ve kudreti arşa hiçbir etki yapacak alanda değil. Dolayısıyla onun için Allah orayı kendisine affetmiştir. Velhasıl Hak Teala için evrende bir arayış, evrendeki bir varlığı Allah diye görenler Allah'a inanıyorlar ama Allah'ı mahlukatın seviyesine indiriyorlar. Oysa ki akıl diyor ki, akıl bunu anlıyor İmam Aleyhisselam dedi ki, akıl şunu anlıyor ki Allah var ve mahlukat gibi olamaz. Mahlukat fark etmiyor. Arş da mahluktur yani muhtaçtır. Kime? Yaratanın. Olmamalıdır. Dolayısıyla arşta gördüğümüz Allah değil. Cennet mahluktur. Cennette gördüğümüz Allah değil. Cennet ve cennette olanların her şey Allah'tır. Peki ne olur orada peki Allah Teala bazı kullarına hiç orada farklı olmayacak. Olacak. Cennette olanlar Allah'tan konuşacaklar. Aynen Musa Aleyhisselam'ın Tur-i Sina'da Allah'tan konuştuğu gibi. Biz şimdi Allah'a seslendim. Ya Rabbi dediğimizde bir ses karşılığını bize vermiyor cevap olarak. Niçin? Çünkü bu yetkiye sahip değiliz. Ama Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'da Ya Rabbi diyordu, cevabı geliyordu. Ağaçtan ses çıkıyordu. İnnen Allah, ben Allah'ım. Musa Aleyhisselam hiçbir zaman demedi ağaç Allah'tır. Biliyordu ki Allah Teala Musa'ya sesi ağaçta yaratıyordu. Bunun farkındaydı. Cennettekiler de Allah'tan konuşacaklar. Nida olacak onların. Hani bir hadiste var ki zahiren İmam Ali Aleyhisselam'dan. Yani bir hadis-i şerifte şöyle geçer ki cennettekilere hiçbir nimet Allah'la konuşmaları kadar az edeyim ki haz verici olmayacak. Allah'tan konuştuklarında cenneti ve cennete olanları unutacaklar. Nitekim Tur-i Sina'da Musa Aleyhisselam orada olduğu sürece yemeği içmeyi unuttu. Hiçbir şey yemedi, hiçbir şey içmedi. Unuttu. Bütün varlık alemini unuttu. Ya niye? Çünkü Allah'tan konuşuyor orada. Artık başka bir şey araya giremiyor. Budur yani. Demek istediğim budur. Kıyametin, ben aslında sözü çok dağıttım. Kıyametin aslını akıl anlıyor. Bir. İki, dünyalık olmadığını da anlıyor. Çünkü kıyamet de ahiret. Bunu anlıyor. Nitekim Allah'ın varlığını akıl anlıyor ve mahlukluk mahluktan olmadığını anlıyor. Bu kadarı. Bu iki açıdan hem Allah gayiptir hem kıyamet gayiptir. Vaktimiz doldu galiba. Metin okuyamadık. İnşallah kalsın. İnşallah bir sonraki bahsimizde metin okuyacağız. Sallallahu aleyhi ve sellem.